Müvekkilin fikirlerini susturmak ve insanlara ulaşmasını engellemek amaçlı yapılan operasyon başarısız olmuştur. Müvekkilin fikirleri, 40 yıldır insanlar tarafından ezberlenmiş, eserleri tüm dünyaya ulaşmıştır. Konunun detaylarını aktardığımız dilekçemizin sunumudur. Açıklamalar. Müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik yapılan operasyon ve sonrasındaki kumpas yargılamalarının tümünün, müvekkili susturmak, fikirlerinin yayılmasını durdurmak, insanlar üzerindeki etkisini gidermek ve müvekkil ve arkadaşlarını dağıtmak amaçlı yapıldığı artık tüm Türkiye'nin bildiği bir gerçektir. Yapılan operasyonun ve müvekkilin tutuklanmasının hemen akabinde kitapların yasaklanması, internet sitelerinin durdurulması, hatta kitapların yakılması yönünde savcı talebinin dillendirilmesi zaten bunun açık göstergesidir. Suç örgütü iddialarının yer aldığı iddianamede dahi, herhangi bir suç delillendirilemezken, sadece müvekkilin eserleri ve etkileri üzerinde durulmuştur. 2018 yılında yapılan bu operasyonla, müvekkilin kendisinin de, fikirlerinin de, anlatımlarının da unutulacağı zannedilmiştir. Oysa büyük yanılgıya düşülmüş ve çok geç kalınmıştır. 2018 senesine gelindiğinde, müvekkil zaten 40 yıldır faaliyetlerini etkili bir şekilde gerçekleştiren bir isimdi. 40 yıldır sadece Türk halkına değil, bütün dünyaya ulaşabilmişti. 300'den fazla kitap yazmış, bu kitaplar 73 farklı dile çevrilmişti. Yukarıda, müvekkilin yazmış olduğu 300'den fazla kitaptan bazılarının görselleri yer almaktadır. Dünyanın tüm ülkelerinde kitapları basılıyor, ücretsiz dağıtılıyor, internet siteleri her dilde yayınlanıyor ve dünyanın en büyük konferans salonlarında konferansları gerçekleşiyordu. Müvekkilin, Al Arabiya, Pravda, Tehran Times, Jerusalem Post, Gulf News gibi dünyanın en büyük gazetelerinde köşe yazıları yayınlanıyordu. Bu yazılar, her hafta en çok okunanlar listesinde birinci sıraya yerleşiyordu. Tüm bunların yanı sıra müvekkil, çeşitli yabancı kanallarda röportajlara davet edilmişti. Özellikle en önemli eserlerinden biri olan Yaratılış Atlası'nın Avrupa'ya ücretsiz dağıtılmasının akabinde, evrim teorisinin şaşkınlık uyandırıcı çöküşü gerçekleşmiş, Avrupa adeta şoka girmiş ve özellikle İngiltere ve Fransa'daki basın yayın kurumları, müvekkilin sayısız haberine ve röportajına yer vermişti. 7,5 kilogram ağırlığında, olağanüstü kaliteli basıma sahip olan ve içinde her biri özel fotoğraflandırılmış sayısız fosilin yer aldığı Yaratılış Atlası, 4 cilt olarak basılmış ve Avrupa'da siyasilere, profesörlere, sanatçılara ve bunun gibi kişilere ücretsiz gönderilmiştir. 7,5 kilogram ağırlığında, kuşe kağıda hazırlanmış, oldukça kaliteli bir eser olan Yaratılış Atlası, Avrupa'da bütün sanatçıların, profesörlerin, siyasilerin evinde bulunmaktaydı. Yaratılış Atlası'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki etkileri ise şu şekilde olmuştur. Bütün bunlar gerçekleşirken, müvekkilin katıldığı canlı yayın programları, her gün saatler boyunca devam etti. Bu yayınlar, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Binlerce genç bu yayınlara katılmak için talepte bulundu ve çok fazla katılım oldu. Bu katılımı gerçekleştirenlerin büyük bölümünü ateist ve deist ideolojilere sahip gençler oluşturuyordu. Çünkü ilk defa olarak, karşı oldukları bir din anlayışından farklı bir şey dinliyorlar ve buna da ikna oluyorlardı. Müvekkilin anlattığı din anlayışı, kendilerine, Allah'ı sevebileceklerini ve Allah'a yakın olabileceklerini gösteren, aydınlık, sevgi dolu, özgür ve yenilikçi bir dindi. Ama yeni değildi. Sahabe döneminde yaşanan ve Kur'an'da anlatılan gerçek İslam'dı. Kur'an'da böyle bir din tarif ediliyor olması ve bunun yaşanabilirliğini müvekkilin üzerinde görüyor olmaları, onları ilk defa olarak dindarlığa yöneltti. 40 yıllık etkiyi yok etmek artık mümkün değildir. Müvekkil, 40 yıl boyunca fikirlerini tüm dünyaya duyurmuş, her yere yayabilmiş, insanlar üzerinde müthiş bir etki bırakmış ve çok fazla kişinin hayatını değiştirmiştir. Şu anda bir kısım kişiler tarafından çok istense de, çok çaba gösterilse de, tüm kitaplar yok edilse de, müvekkilin fikirlerini engellemek artık mümkün değildir. Bu fikirler tüm dünyaya çoktan ulaşmıştır, çoktan zihinleri fethetmiştir. Müvekkilin kendisi cezaevinde olsa da, bu fikirler yaygınlaşmaya devam etmektedir. Dikkat edilirse, artık, belirli bir kesim dışında, İslam'ın bağnazlık ve yasaklar dini olduğuna kimseyi inandırmak mümkün değildir. Bu, müvekkil sayesindedir. Yine halkı, özellikle gençleri, evrimin geçerli bir teori olduğuna ikna etmek mümkün değildir. Bu, müvekkil sayesindedir. Bilim insanları dahi müvekkili, Darwinizmi bitiren kişi olarak tarif etmektedirler. Beyinler artık gerçekleri görmüştür. Beyinleri artık bir yalana ikna edebilmek artık imkansızdır. Müvekkil engellenebilecek olsaydı, belki 40 yıl önce, tebliğe ilk başladığı 1979 yılında engellenebilirdi. Artık çok geç kalınmıştır. Müvekkilin cezaevinde olması, müvekkil bakımından, kendisini engelleyici bir husus değildir. Kendisi, peygamberlerin kaderinin benzerini yaşadığı için, kendisini Mehdi talebesi olarak gördüğü için, bu kaderi aynı şekilde yaşıyor olmaktan, bu imtihanla karşılaşmış olmaktan son derece memnundur. Ama şu bilinmelidir ki, insanları müvekkilin fikirlerinden uzaklaştırmak için müvekkili hapsetme stratejisi tutmamıştır. Müvekkil cezaevinde olsa da, insanlar hala müvekkili izlemekte, hala onun kitaplarını okumakta, fikirlerini ezbere bilmektedirler. Zira müvekkilin kitaplarının girmediği tek bir ev dahi yoktur. Derin devlet, müvekkili kumpaslarla susturduğunu sanmış ama başarılı olamamıştır. Müvekkil ve arkadaşlarına yönelik yargılamayı yapan ve bir kumpas davası ile muhatap olduğunu çok iyi bilen bir mahkeme olarak, bu önemli hususların tarafınızca bilinmesini müvekkil önemli görmektedir. Müvekkilin bu konudaki görüşlerini takdirinize sunar, saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.